Ayrım 17. Ya adalet ya sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 164. Türkiye 85 milyon insanın yaşadığı modern bir ülke. Her ülke gibi bizim de karmaşık sorunlarımız var araştırılmayı bekleyen. Bilim insanlarının görevi bu araştırmaları yapmak, verileri kamuoyuyla paylaşmak ve veriye dayalı çözüm önermek. Aydınlanmadan beri dünya böyle ilerliyor. Bilimsel araştırmanın önünü açan toplumlar ilerliyor, bilim insanlarına mahkeme kapılarında ceza kesen toplumlar geriliyor. Bakın dünyaya şöyle, bakın tarihe. Bilimsel araştırmalar tabii ki eleştirilir. Bilim öyle ilerler zaten ama o araştırmaları değerlendirecek kurum mahkeme değil, bilimsel platformlardır. Bilimsel çalışmayı yargılayacak kişi mahkeme hakimi değil, dergi hakimidir. Bu ikisini karıştırdığınız zaman bilimin yerini hurafe alır. Zaten ülkede bu ortama bakıp bilimsel çalışma yapmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe azalıyor. Genç araştırmacılar ülkeyi bu nedenle terk ediyor. Bülent Şık'ın başına gelenler ile ekonomi alanında çalışma yapan Veysel Ulusoy hocanın başına gelenler ne kadar benzer değil mi? İkisi de bilimsel olarak bildiklerini kamuoyuyla paylaştıkları için başka bilim insanlarının eleştirileriyle uğraşmak yerine mahkemede hakimlere dertlerini anlatmak zorunda kaldılar. Şimdi bu hocaların başına gelenleri gören genç bir araştırmacı sizce hangi sonucu çıkarır? Siz bir araştırmacı olsanız ekonomiden çevreye, ülkenin temel sorunlarına dair elinizde önemli veriler olsa ne yaparsınız? Böyle bir ortamda sorunları bilimsel yaklaşımla anlamak ve çözmek mümkün olur mu? Ülke olarak sorunlarımızı çözmenin ilk şartı çukurda olduğumuzu hatırlayıp o ilk adımı atmaktır. Hiçbir şey yapamıyorsak bari içinde bulunduğunuz çukurdan kurtulmak istiyorsanız kazmayı bırakın diyenleri rahat bırakalım. Türkiye'nin çevre karnesi. Çevre geniş bir alanı kapsıyor, o nedenle sunumda kavramsal bir bütünlük sağlamak için OECD İyi Yaşam Endeksi ile başlayalım. Türkiye tüm OECD ülkeleri arasında çevre kalitesi bakımından en son sırada yer alıyor. OECD bir ülkedeki çevreye dair yaşam kalitesini ölçerken bazı temel kriterler kullanıyor. Bunlardan ilki hava kirliliği ölçeği olan PM2.5. Özellikle kent merkezlerinde ulaşım ve kömüre dayalı ısınma nedeniyle artan hava kirliliği solunum yolu hastalıklarından astım ve akciğer kanserine yol açabiliyor. 2050'ye geldiğimizde dünyadaki erken ölümlerin birinci sebebi havadaki bu zehirler olacak. Dünya Sağlık Örgütü yıllık 10 mikrogramın üstünü sağlığa zararlı alan sayıyor. Türkiye'de PM2.5 seviyesi 27.1 mikrogram. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasının iki katı. OECD'nin çevre konusunda kullandığı ikinci kriter ise temiz su ve kanalizasyona ulaşım. Sağlıklı bir yaşam, hijyenik bir hayat tarzı için yurttaşların temiz içme suyuna ve kanalizasyona ulaşması gerekiyor. Türkiye'de nüfusun ancak %62'si temiz su kaynaklarına ulaşabildiğini ifade ediyor ki bu oran OECD ortalaması olan %84'ün altında. Çevre konusunda ülkeleri karşılaştırmalı olarak değerlendiren bir başka uluslararası veri tabanı Yale Üniversitesi girişimiyle hazırlanan Environmental Performance Index yani EPI ya da Çevre Performansı Endeksi. Tıpkı OECD veri tabanında olduğu gibi EPI de verileri resmi kurumlardan, çevre araştırmacılarından ve akademiden derliyor. EPI iki temel başlık altında yer alan toplamda 9 sorun hakkında BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Paris Anlaşması gibi küresel ölçekli ilerleme hedeflerinin ülkeler tarafından ne kadar karşılandığını hesaba katıyor. En son yayınlanan raporda değerlendirilen 180 ülke arasında Danimarka 100 üzerinden 78 puanla birinci sırada yer alıyor. Birleşik Krallık ve Finlandiya'da ilk sıralarda. 2022 raporunda Türkiye 180 ülke arasında 27 puanla 172. sırada yer alıyor. Tıpkı diğer endekslerde olduğu gibi EPİ'de de sıralamamız her sene düzenli olarak kötüye doğru kaymış. Puanımızı düşüren sebep diğer göstergelerle aynı. Çevre koruma kanunlarımız ya yok ya da uygulanmıyor. Bu karnede ilk 50'ye yaklaştığımız tek alan su kaynakları. Onun da önümüzdeki yıllarda nereye evrileceğini en güzel Karadenizli muhtar anlatmıştı. Kuruyan dereler, artan sıcaklık en çok su havzalarını tehdit ediyor malum. Çevre konusunda elimizdeki ulusal verilerden biri de Çevre Bakanlığı'nın 2022'de her yıl il çevre müdürleri aracılığıyla belirlediği Türkiye'nin temel çevre sorunları araştırması. Bu çalışmaya göre iller bazında en önemli çevre sorunu hava kirliliği ve su kirliliği. Atık sorunu oranı daha az olmak üzere öne çıkan bir diğer sorun. Antalya ve Eskişehir ise gürültü kirliliğini en önemli sorun olarak gören iki il. Bu çalışmada hava kirliliğinin termik santrallerin yoğun olduğu illerde odaklanması bir tesadüf değil elbette. Kömür meselesi. Türkiye'nin en temel çevre sorununun hava kirliliği olmasının sebebi ülkemizde tüketilen kömür. Enerji politikamızın temelini oluşturan termik santraller konusuna bir sonraki bölümde değineceğiz. Ancak burada bir veri olarak termik santrallerin etki analizini sunmak istiyorum. Yan sayfadaki grafikte Hill 2022'de tarafından yapılan analize göre hazırlanan verilerden görüyoruz ki termik santrallerden dolayı her yıl ülkemizde 5000'e yakın erken ölüm, 30000'e yakın bronşit vakası ve neredeyse 1,5 milyon iş gücü kaybı yaşanıyor. Çevreyi ve cebimizi doğrudan etkileyen termik santral ısrarı aynı zamanda sağlığımızı tehdit ediyor. Bütün bu sağlık giderlerinin ülke ekonomisine faturasının toplamda yıllık olarak 3 ile 6 milyar avro arasında olduğu tahmin ediliyor. Yan sayfada bir grafik yer alıyor. Türkiye'deki büyük kömürlü termik santrallerin sağlığa etkileri 2019 demiş. Türkiye'deki büyük kömürlü termik santrallerin sağlık etkileri. Burada bir piramit şeklinde gösterilmiş, piramidin en tepesi 4818 erken ölüm, 5844 hastane başvurusu, 29730 çocuk ve yetişkinde bronşit vakası, 237037 astım ve bronşit semptomu gösterilen gün, astım hastası çocuklarda. 1.480.000 iş günü kaybı, 11.300.000 hasta geçirilen gün tüm nüfus için. Tablonun altında sadece Türkiye'deki sağlık maliyeti bölü yıl olarak 26.07 ile 53.60 milyar Türk lirası, bunun avro olarak değeri 2.86 ile 5.88 milyar avro ediyor. Çöp meselesi. Türkiye'nin çevre konusundaki en göze çarpan sorunlarından biri de özellikle yaz aylarında hepimizin gündemine girip sonra unutulan çöp meselesi. Türkiye nüfusuna göre dünyaya fazladan çöp bırakan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Dünyada çöplerin yaklaşık %20'si geri dönüşüme giriyor. Bu oran OECD'de %30 dolayında. Türkiye'de ise son yıllarda belediyelerin çabalarıyla henüz bu rakamın 1/3 dolayında seyrediyor. Ancak gelin görün ki kendi çöpümüzü işleyemez olduğumuz halde son yıllarda yurt dışından ciddi miktarda çöp ithal eder olduk. Avrupa İstatistik Ofisi yani Eurostat verilerine göre Avrupa'nın plastik çöpünü en çok ithal eden ülke biziz. Türkiye yalnızca Avrupa'dan 2020'de yaklaşık 660 bin ton plastik atık ithal etmiş. Bir önceki sayfada yer alan grafikte son yıllardaki değişimi görme fırsatınız var. Anlaşılan o ki 2004'ten bu yana Avrupa'dan ithal ettiğimiz çöp miktarı tam 196 kat artmış. Bu sayfada yine bir grafik, yıllara göre Avrupa'dan plastik atık ithalatı ton olarak 2005'te 0, 2010'da çok az bir oynamayla 1-2 şeklinde, 2015'te 10 civarında, 2020'de ise 600 bini geçmiş. Yangın meselesi. Türkiye son birkaç yazdır orman yangınlarıyla çalkalanıyor. Bu yangınların neden çıktığı ve nasıl önleneceği konusu ise maalesef son derece yüzeysel boyutta tartışılıyor. Siyasi gerekçelerle bu yangınların ardında yatan küresel ısınma olgusu gündemin dışında tutuluyor. Oysa bütün dünyada bizdeki kadar yoğun yaşanan tek ülkeyi değil, bazı seneler Avusturya ve Amerika'da olduğu gibi bütün bir kıtayı saran bu yangınlar aylarca sürebiliyor. Bu bakımdan orman yangınları özellikle iklim değişikliğinin etkisini anlamak ve önlem almak bakımından özel bir çevre vakası olarak incelenmeyi hak ediyor. Son 10 yılda gerçekleşen orman yangınlarının bize kaybettirdiği orman alanının neredeyse 3'te 2'sini 2021 yazındaki yangınlarda kaybettik. Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği sonucu Türkiye'nin batısında yaz aylarında ısının 5 dereceye kadar artacağı varsayılıyor. Türkiye'nin bu gerçekle yüzleşmesi ve ona göre önlem alması gerekiyor. Çözüm yeşil dönüşüm. Çevre ve iklim krizi yerel, ulusal ve küresel düzeyde çözümler geliştirmemiz gereken devasa bir sorun. Bu bölümde çevre ve iklim krizi konusunda bütün bu farklı seviyelerde neler yapılacağını tek tek sıralayarak vaktinizi almak istemiyorum. Zaten yapılması gerekenler belli. Sıkıntı çözümü bilmiyor olmamız değil, sıkıntı çözüm için adım atamıyor olmamız. Türkiye'de çevrenin kurtuluşu, dünyada iklim dönüşümünde pozitif adımların atılabilmesi için bize düşen görev siyasi arenada, ulusal enerji politikamızda ve temel kalkınma modelimizde yeşil dönüşümün öncüsü olmaktır. Bu bölümü özellikle yeşil dönüşüm önerilerimi hazırlarken yerli ve yabancı kaynakların yanı sıra kıymetli hocam Profesör Doktor Güven Sakın çalışmalarından istifade ettim. Güven Hoca yıllardır bıkmadan usanmadan yeşil dönüşüm üzerine verilerle, metaforlarla, hikayelerle sesine kulak veren herkesi uyarıyor. Başkanlığını yaptığı TEPAV'da, yani Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, bu konu üzerine kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Siyasette yeşil dönüşüm. Türkiye'de halka sorduğumuzda çevre temel sorunlardan biri olarak anılmıyor. Ancak kendiliğinden ifade edilmemiş olsa bile özel olarak halka çevre üzerine bir soru sorulduğu zaman hatırı sayılır bir kesim bu konuda yüksek bir duyarlılık gösteriyor. Bu iki yöntemin bize farklı sonuçlar vermesi önemli. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusu ile Türkiye'de çevre sorunu olduğuna inanıyor musunuz bize iki farklı sonuç verecektir. Birinci yöntem kullanıldığında halk kendiliğinden çevreyi ana sorunlardan biri olarak ifade etmiyor. Ancak ikinci yöntem kullanıldığında görüyoruz ki Türkiye'de çevre konusunda hiç de azımsanmayacak bir potansiyel var. Türkiye'de çevre algısı üzerine yapılan en kapsamlı saha araştırmalarından birini İklim Haber 2018'den bu yana düzenli aralıklarla yayınlıyor. Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre sorunları algısı başlıklı bu çalışmada katılımcıların neredeyse yarısı iklim değişikliği konusunda endişeli misiniz sorusuna endişeliyim yanıtını seçiyor. Dörtte biri ise çok endişeliyim diyor. Endişe etmiyorum diyenlerin oranı farklı yıllarda yapılan dört değişik ölçümün hiçbirinde %20'yi geçmiyor. Her ne kadar ülkemizde kendini modern olarak tarif edenler muhafazakarlara nazaran HDP seçmenleri, AKP seçmenlerine nazaran üniversite mezunları, lise 6 gruba nazaran iklim değişikliğine daha duyarlı ise de hiçbir alt grupta endişeli olanların oranı %60'ın altına düşmüyor. Ancak araştırmadaki diğer verilere baktığımızda görüyoruz ki bu derin endişe henüz çözüm üretme noktasında bütünsel bir boyuta ulaşmış değil. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında çok önemli bir adım olan Paris Anlaşması hakkında bilgi sahibi olanların oranı %25'te kalırken, net sıfır emisyon hedeflerini duyanların oranı yalnızca %17. Dünyada geniş desteğe sahip pek çok çözüm önerisine bizde düşük seviyede destek var. Örneğin halkın ancak üçte biri binaların enerji verimliliğinin artmasını destekliyor. Küresel ısınma sonucu Amerika'dan Avustralya'ya, tüm dünyayı her sene yaz aylarında kasıp kavuran orman yangınlarında iklim değişikliğinin etkisini görenlerin oranı yalnızca %14. Bir başka ifadeyle çevre ve iklim krizi konusunda halkta bir endişe var. Ancak bireysel endişeleri siyasal bir talebe dönüştürmek yalnızca toplumsal bir hareketle mümkün. İklim krizi işte bu nedenle ne kadar derin bireysel endişe yaratsa da dünyanın pek çok yerinde henüz ciddi bir siyasal talebe dönüşmüş değil. Amerika ve Almanya bu anlamda iki ilginç örnek. Amerika'da çevre konusunda duyarlılık çok eskiden beri var olmasına rağmen siyasi arenada bu konu uzunca bir süre sahipsiz kaldı. Son yıllarda Bernie Sanders bu konuyu siyasal arenaya güçlü bir şekilde taşıdı ve genç siyasetçilerin lideri sayılan AOC öncülüğünde ilk defa Yeşil Mutabakat adı verilen siyasal bir manifesto yayınlandı. Almanya'da ise durum biraz daha farklı. Almanya'da Yeşiller Partisi'nin varlığı bu konuyu diğer ülkelere göre çok daha hızlı ve etkin bir şekilde siyasetin temel sorunsallarından biri yaptı. Öyle olduğu için de Almanya bugün yeşil dönüşüm konusunda dünyada öncü bir konumda. Türkiye'de eğer çevre ve iklim odaklı sorunlarını çözmek istiyorsa, halkın bu konudaki endişelerini siyasi taleplere dönüştürecek partilere ve siyasetçilere ihtiyaç var. Enerjide yeşil dönüşüm. Türkiye son 20 yılda OECD ülkeleri arasında enerji talebi en çok artan ülke oldu. Nüfus artışı ve artan üretimin doğal sonucu olarak bu trendin önümüzdeki dönemde de devam edeceği varsayılıyor. Türkiye ihtiyaç duyduğu bu enerjinin üçte birini yerli ve ithal kömürle çalışan termik santrallerden, üçte birini doğal gazdan, geri kalanını hidrolojik santrallerden elde ediyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin toplam içindeki payı tek basamaklı rakamları geçmiyor. Fosil yakıtların neredeyse %80'ini ithal ettiğimize hesaba katarsak, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde giderek artacak enerji talebini karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması gerekiyor. Peki biz ne yapıyoruz? Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı bir ülke için güneşe ve rüzgara erişim bakımından doğal avantajı olan bir ülke için yenilenebilir enerji tarihi bir fırsat. Ama gelin görün ki biz bu fırsatı değerlendirmek yerine hala eskide ısrar ediyoruz. Dünyanın kömür ve katı yakıt yakan santralleri kapattığı bir dönemde akıl almaz bir şekilde yeni termik santraller açmaya devam ediyoruz. Kontrol ettiğim bakanlık verilerine göre 2023 itibariyle ülkenin neredeyse tüm bölgelerine yayılmış olan 20 yeni termik santral projesi sırada bekliyor. Hidroelektrik santrallerinde de durum aynı. Başta Karadeniz olmak üzere ülkenin pek çok bölgesinde ekolojik denge hiçe sayılarak kurulan hidrolik santrallerin sayısı her geçen gün artıyor. Resmi gazetede hemen her gün yasalarla koruma altına alınmış alanların ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere madencilik faaliyetine açılmasını düzenleyen bir kararname yayımlanıyor. Görünen o ki enerji politikamız hala 60'larda kalmış durumda. Oysa içinde bulunduğumuz yenilenebilir enerji çağında Türkiye coğrafi konumu itibariyle yenilenebilir enerji piyangosunu kazanmış bir ülke. Sadece henüz biletimize büyük ikramiye çıktığından haberimiz yok. 17. ayrımın sonu. Sayfa 171.